Ayrım 4. Sayfa 60. Yalnız Adam. Adam yazı masasının yanındaki koltuğuna oturdu. Açık duruyordu yazı aygıtı. Aygıtın silindirine yerleştirdiği kağıt onu bekliyordu. Yazmak gereğini duyuyordu her gün. Günlük yaşantısının tadını böyle alıyordu ancak. Bir değeri olsun olmasın, kağıt üzerine aktardığı düşünceler onun yaşam gücünü artırıyor, yoluna ışık tutuyordu. Yaşlanmıştı. Saçları iyiden iyiye kırlaşmış, yüzünde yıl çizgileri oluşmuştu. Yine de bir canlılık, bir yaşama tutkusu vardı içinde. Bazen kızıyor, gereksiz olayları büyütüyordu kafasında. Sonra onu tedirgin eden tüm olguların üzerine bir sünger çeker gibi usundan siliyor, doğal bir davranışla gülmeye çalışıyordu. Adam masasının çekmecesini açarak bir mendil çıkardı. Burnunu sildi yeğenikten, öksürdü. Bir tükürük oluştu boğazında. Küçük bir üşütmenin sonunda hep böyle olurdu. Gençlik döneminde kökleşmiş bir boğaz sıyrılığındandı bu. Küçük bir gazete parçasını külah yaparak tükürdü içine. Kağıdı çöp kutusuna atarken bir tiksinti duyar gibi oldu. Ne pencereden ne de sokakta tüküremezdi yere. Böyle yapardı her zaman usulca. Adam bu kez de saatine baktı, hı diyerek alt dudağının üstündekine doğru götürdü. Zaman yine başlayacak, günün dakikalarına çoktan aktarılmıştı. Biri çeyrek geçiyordu saat. Oo dedi yüksek sesle. Sonra iki saatten çok ut çalmışım diye söylendi. Doğuca bir biçimde ut da çalıyordu adam. Daha doğrusu ezgileştirdiği birkaç şiiri üzerinde çalışmalarını yinelemişti. Ayrı bir sanat dalıydı müzik. Onun için de ayrıca bir ömür vermek gerekiyordu. Sürekli bir çaba istiyordu o da. Desinler sözcüğünün etkisi altında kalınarak elde edilecek bir uğraş değildi o. Bunu o da biliyordu. Biliyordu bilmesine ya yine de zaman zaman dımbır dımbır yapmaktan kendini alamıyordu. Adam yazacak bir konu bulamayınca yazı aygıtının başından ayrıldı. Gaz sobasının yanına çektiği iskemleye oturdu. Pof pof sesleriyle yanan gaz sobasına eşit aralıklar içinde pıt pıt pıt diye gaz damlacıkları düşüyordu. Ellerini ovuşturarak ısıtırken bir süre bu sesleri izledi. Üşenmeden saymaya başladı. Her 8 rakamında bir damla gaz düşüyordu sobaya. Hoşuna gitti bu eşitlik. Radyodan saatlerin yarımlarında duyurulan sesi andırıyordu bu. Bir süre oyalandı böylece adam. Dışarıda sürekli bir yağmur yağıyordu. Gökyüzü delinmişti sanki 3 gündür. Ne bitmez tükenmez bir su bulutuydu bu. Sanki yağmur bulutları saat başı vardiya değiştiriyorlardı. Ara sıra çakan şimşeğin ardından gümbür gümbür sesler duyuluyordu. Bunlar yağmur bulutlarını oranlayıp düzene sokan birer nöbetçi bir yetkili kişi gibiydiler. Gündüzün yağmura kara dönüşmüş, her yön bembeyaz olmuştu. Mevsimin ilk karıydı bu. Bir deneme, bir gösteriş amacıyla gelmiş gibi tutunamamış, kısa süre içinde eriyip gitmişti. Adam gaz sobasında iyice ısınmıştı. Bir sigara yaktı. Samsun sigarasıydı bu. Sigarayı evirip çevirerek derinden derine çekiyordu. Daha önceleri bahar sigarası içiyordu yeğenik diye. Oğlu getiriyordu bu sigarayı ona. Dolabından vodkasını, gazozunu da eksik etmiyordu. İçiyordu ara sıra adam. Aşırı bir tutkusu yoktu içkilere karşı. Arada bir onlardan yararlanmak gereğini duyuyordu yalnızca. Yaşantısında bir değişiklik oluşsun istiyordu. Tümü buydu işte. Adamın elleri ayaklarına doğru kaymıştı. Yün çorap vardı bu kez ayaklarında. Üşürsün baba diyerek vermişti oğlu. Duygulandırmıştı bu ilgi onu. Bayramda da mavi bir gömlekle kırmızı bir kravat getirmişti kendisine. Mutlu ediyordu oğlunu bu içten ilgisi onu. Oğluna bağ bağışlayıp bir salkım üzümü esirgeyen oğullardan değildi o. Ne var ki karısıyla arasının açılmasının nedeni oluyordu bu ilgiler. Belki de karısına, babasına daha çok ilgi göstermesi için baskı yapıyordu. Olumlu bir sonuç sağlamıyordu bu tutum. Biraz soğuk olmasına karşın oldukça saygılıydı gelini. Olağandı böyle şeyler aileler arasında. Aldırış etmemeye çalışıyordu adam. Adam bir ay oluyordu memleketine geleli. Ne de olsa insan eti ağırdı. Bir deyimdi bu halk arasında. Söz gelimi tatlı gel tatlı git deyimini ustan çıkarmamak gerekiyordu. Örneğin sabah günaydınlarını kesmişti gelini. Kahvaltınızı getirdim diyordu yalnızca sabahları. Daha çok bir ilgi beklemeye hakkı olmadığına inanıyordu adam. Çünkü gerektiğince bir armağan getirmemişti ona. Aslında o da armağanlarla kurulan ilgilerden hoşlanmıyordu. Yakınlık görevleri içten gelerek yapılmalıydı onca. Bu yüzden zaman zaman oğlunun ilgisinden bile kuşkulandığı oluyordu. Malım mülküm param için olmamalı bu ilgi diyordu. Biri 3, ötekisi 2 yaşını doldurmuş bir erkek bir kız torunu vardı adamın. Büyüğü onurlu, soğuktu. Çok yanlıştı bu önyargı. Ne var ki kolay kolay yanaşmıyordu kız ona. Doğuştan bir dargınlık sürdürüyordu sanki. Küçüğü ise gördüğü yerde dede diyerek kollarını açıyor, kucağına atılıyordu. Büyük bir anlam taşıyordu dede sözcüğü onun için. Düşünüyor, duygulanıyor, mutluluk duyuyordu. Dede olmuştu gayrı. Torunları arasında yersiz bir ayrım gözetmesi, bilinçaltına yerleştirmesi doğru değildi. Adam usundaki düşünceleri bir kıyıya itelercesine ellerini sallayarak ayağa kalktı. Sobanın gazını yeğenlikten eksiltti. Zaman oldukça gecikmişti. Saatine bakmak istemedi, yürüdü. Kitaplığının orta bölümünde bulunan aynanın karşısında durdu. Uzunca bir süre baktı kendi kendine. "Biliyorum, yaşlandım," dedi. Bu tümceyi aynanın içinde devinimsiz duran 60 yıllık imgesinin söylemesini istedi. Ne olurdu o da görseydi onu? Ama görmüyordu işte. Ne olurdu canlanıp bir şeyler söyleseydi? Ama söylemiyordu, susuyordu. Aynanın karşısından üzgün ayrıldı adam. Yazı masasındaki koltuğa yeniden oturdu ama yazacak bir şeyi yoktu usunda. Esin perisi dargındı sanki bu gece ona. Sonra birden anımsamış gibi irkildi. Onu yoğun bir bungunluk içinde bırakan şey yalnızlıktı. Eşten dosttan kopmanın acısını çekiyordu ayrımına varmaksızın. Geldiği günlerde bile telefon etmemiş miydi sağa sola? Bir gerçek varsa saklamanın bir sakıncası yoktu. Yürekten özlem duyan bir dost çıkmamıştı karşısına. Zamanla her şey eskiyor, eksiliyor, etkisini yitiriyordu. Ama yine de yaşam tutkusu herkeste olduğu gibi onun da içinde bir ışık gibi yanıp sönüyordu. Sol elini alnına, dirseğini masaya dayayan adam derinden derine düşünmeye başladı. Yazamıyordu, çizemiyordu ama olağanüstü bir şey bekliyordu sanki. Yalnızlık, sessizlik içinde birisinin usulca kapısını çalmasını bekliyordu. Sevgi, sevecenlik dolu sesiyle, "Aç kapıyı ben geldim," deseydi ne olurdu? Diyemezdi çünkü yıllar önce ölmüştü o. Sağlığında değerleri bilinmeyen kişiler dönüp gelseler o evrenden bugünkü yaşantılar içinde bir mutluluk duyarlar mıydı? Elini alnından hızla çeken adam sağ elinin orta parmağı ile kafasına birkaç kez vurdu. "Saçmalama," dedi kendi kendine. Sonra tümcenin kalan bölümünü tamamladı. Gelecek yok, gidecek var bundan sonra. Ey yalnız adam, sen ömür boyunca yalnız yaşayacaksın. Şimdilik var olan olanaklarınla yetinip mutlu olmaya çalış. Baba sevgisi. Hazır ayakkabı satıyordu Nevzat Usta. Cadde üzerinde küçük bir satış evi vardı. Yıllar önce babasının yanında uzun süre çalışmış, tüm inceliklerine dek öğrenmişti bu uğraşı. Öğrenim yıllarının dinlenme dönemlerinde sayıcılıkla başlamıştı işe. İki kalfayla birlikte üç çırakları bulunuyordu satış evlerinde. İşleri oldukça iyiydi. Ortaokulu bitirdikten sonra tümüyle bu işe vermişti kendisini. Ama zamanla durum değişmiş, halk hazır ayakkabı giymeye alışmıştı. Babasının ölümünden sonra takımı tezgahı bir kıyıya iterek hazır ayakkabıları alıp satmaya başlamıştı. Böyle sağlıyordu geçimini. Konutunda anacığı, iki oğlu, bir kızıyla eşi bulunuyordu. Orta durumlu bir aile sayılırlardı ancak. Kırka merdiven dayadıktan sonra yapılacak bir şey yoktu. Cebinden paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Ayağa kalkıp biraz dolandı tezgahın çevresinde. Raflarda çeşitleri tükenen ayakkabıları saptamaya çalıştı. Yakında İstanbul'a gitmesi gerekiyordu. Parasının yeterli olup olmadığını düşündü. Satış evinin önünden geçen kahveci çırağına çay söyleyip yerine oturmuştu ki mahalle bekçisiyle birlikte yabancı bir subay girdi içeriye. "İyi akşamlar Nevzat Usta," dedi bekçi Süleyman. "İyi akşamlar efendim, buyurun," diyerek ayağa kalktı. "Bu bey İstanbul'dan geliyormuş, seninle görüşmek istiyor." "Buyursunlar efendim," diyerek yer gösterdi Nevzat Usta. Genç subay Üsteğmen aşaması taşıyordu omuzlarında. Yakışıklı bir gençti. Bir erdemlilik okunuyordu yüzünden. Göz göze geldiler Nevzat Usta ile genç subay. Usta, "Bir yerden tanıyor muyum?" düşüncesiyle ilgiyle gözledi genç adamı. Birine benzetmişti sanki. Kısa süre içinde hiçbir şey anımsayamadı. ayakta duran gence, "Hele şöyle rahat oturun. Dilediğinizi iştenlikle yerine getirmekten kıvanç duyacağım," dedi. İşlerini ivedilikle yapmaya alışkın olan genç subay, oturmak istemeyen bir davranışla sandalyenin kıyısına ilişti. Gözlerini Nevzat Usta'dan ayırmaksızın söze başladı. "Sizi yıllar öncesine götüreceğim. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'nda kasabanıza bir alay asker yerleşmişti." Gözleri irileşen Nevzat Usta konuyu ilgiyle dinlemeye başladı. Kahvecinin getirdiği çay tabağını kıyıya iterek iki tane daha getirmesini söyledi. Ustanın düzgün bir Türkçe ile konuşması, konukseverliği erinç içinde bırakmıştı genç subayı. "Evet, sizi dinliyorum efendim," dedi Nevzat Usta. "Sanırım 1943 yılına dönmemiz gerekiyor. Ben ancak 3-4 yaşındaymışım. Babam Necati Alkan, yedek subaylığını yapmak amacıyla yüzbaşı olarak bu kasabaya atanmış. Anneme gelen son mektupta konutunuzun adresi, babanızın adının yazılı olduğu anlaşılıyor. Kiracınız olduğuna göre belki de anımsayacaksınız. Babamın gömütlüğünü ziyaret etmek için geldim. Gömüt bulunabilirse belirgin bir biçimde onarmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmanızı dileyeceğim." Bir buruk acı duydu yüreğinde Nevzat Usta. Gözleri buğulanmıştı. Konunun biraz daha inceliklerine inilse belki de yaşlar boşanacaktı gözlerinden. Sıkı tuttu kendini. Genç subayda bir direnme seziliyordu. Büyümüş, subay olmuş, babasının gömütünü ziyaret etmeye, onartmaya gelmişti. Kişiyi duygulandıran özgün bir olguydu bu. Ne var ki geç kalınmıştı. Kahvecinin yeniden getirdiği çayları konuklarına sunan Nevzat Usta, soğumaya yüz tutan çayını yudumluyor, bir yandan da düşünüyordu. Nasıl yanıtlamalıydı bu konuyu şimdi? "Önce sizi bu duyarlı davranışınızdan dolayı kutlarım. Ne var ki ben de o yıllarda 16-17 yaşlarında bir ortaokul öğrencisiydim. Aradan 20 yıl geçmesine karşın iyice anımsıyorum şimdi. Babanızla tanışmış, birkaç kez konuşmuştum bile. Uzun boylu, zayıftan bir adamdı, sarışındı. Zayıflıktan olacak, şakak kemikleri yeğenikten çıkıktı, yüzü güleşti. Dostluk, güvenlik veren sevecen bir sesi vardı. Bu ölüm beni, ailemi oldukça üzmüştü. Özellikle konutumuzdan benim için ilk olarak bir ölü çıkıyordu. O gün yıkayıcının ve hocanın bulunmasında, su kazanının yakılmasında yardımcı olmuştum askerlere. Şimdi adını anımsayamayacağım bir assubay görevlendirilmişti. Öğleden sonra askerler alıp götürmüşlerdi tabutu. Üzülerek söyleyeyim ki ben gömütünün nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu ancak gömütçü başı bilir. Kesinlikle bir şey söyleyemez belki ama yerinde bir inceleme yaparsanız birlikte iyi olur. Çünkü kasabamızın gömütlüğüne ilk olarak bir subay gömülüyordu. Belki belleğinde yer etmiş olabilir." Tümcelerini özür diler gibi bitirmişti. Olumlu bir sonuç elde edemeyen genç subay ayağa kalkarak, "İzninizle gömütçü başını bulup gömütlüğe dek gitmem gerekiyor. Açıklamanızdan dolayı sağ olun. Olumlu bir sonuçla karşılaşırsam yine uğrarım. Dostluğunuzdan bir güven duygusu doldu içime. Anılarınızı yüreğime dek sindirdim. Sağ olunuz," dedi. "Güle güle, yine beklerim efendim," diyebilmişti Nevzat Usta. Genç subay ayrıldıktan sonra olayın etkisinden bir türlü kurtulamamıştı Nevzat Usta. Geçmiş yılların olayları usunda yeniden canlanmıştı. Üst üste iki sigara içti, istemeyerek düşüncelerin akışına bıraktı kendini. Savaş yıllarıydı. Almanlar Moskova'ya doğru ilerliyorlardı. Bucak içinde ancak 2-3 radyo vardı. Radyo bültenlerinden verilen salıkları halk korku, kaygı içinde izliyorlardı. Bir savaş korkusuydu. Almanlar bize de savaş açabilirlerdi. Yaz döneminde bir gün ırmak kıyısına bir Rus uçağı düşmüştü. Filyos ırmağını izleyerek gelen uçağın yakın bir yöreye inmesi korku, coşku yaratmıştı halk arasında. Koşarak gitmiştik arkadaşlarla uçağın yanına. Uçaktan inen 3 Rus pilotunu karakola dek izlemiştik. Çocukluk, gençlik dönemimizdi. Olayların korkusundan yoksunduk o yıllarda. Aradan 2 ay geçmemişti ki bir alay asker gelmişti bucağa. Askerler kısa bir süre içinde kendilerine yatacak, eğitim, öğretim yapacak yerler yapıvermişlerdi. Elverişli olan konutlar saptanarak subaylara kiraya verilmesi istenmişti. Bu durum için onların konutları da uygundu. Rahmetli babası konutu hemen böldürerek bir bölümünü kiraya vermişti. Bir yıl bir subay oturmuştu. Ertesi yıl o çıkmış, yerine yüzbaşı Necati Alkan gelmişti. O yıl ortaokulu bitirecekti. Mayıs ayında sabahleyin trenle okuluna gidiyor, akşama yeniden dönüyordu konutuna. Bir sakınca yoktu bu gidiş gelişlerde onun için. Güçlüydü, gençti, ne yapmak istediğini biliyordu. Bir akşamüstü bahçede karşılaşmışlardı yüzbaşıyla. ''İyi akşamlar delikanlı.'' ''İyi akşamlar efendim, konutumuza hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk yavrum, ortaokula gidiyorsun sanırım.'' ''Evet efendim, bu yıl bitiyor.'' ''Ya çok iyi, benim de bir kızım var, orta sona geçecek bu yıl.'' ''Ortanca kızım, ilkokulun 5. sınıfına.'' ''Ha bir de küçük oğlum var, Haziran ayında gelecekler buraya.'' ''Tanışır, arkadaş olursunuz.'' demişti yüzbaşı. Babacan bir adamdı, nedenle coşkulanmıştı o an, yüzü kızarmıştı nedense. İlk kez bir kız arkadaşı olacaktı. İstanbullu bir kız, Anadolu çocuğuyla arkadaşlık yapar mı diye uzun uzun düşünmüştü. Ne yazık ki tüm imgeleri, kuruntuları kursağında kalmıştı. Mayıs ayının son haftasına doğru sayrılanmıştı yüzbaşı. Odasında fazla bir eşyası yoktu. Geniş sedir üzerine sermişti yatağını. Yankılar yapan öksürük, inleme sesleri duvardan geçerek onlara dek geliyordu. Bir iki gece o da duymuştu bunu. Sınavlar yakın olduğundan yoğun bir çalışma içindeydi. Bir gece konuta geldiğinde annesi, ''Oğlum, yüzbaşı çok ağır bir sayrılık geçiriyor, gidip baksana.'' demişti. O da, ''Onun emirleri var anne, gereksinim duyduğu şeyi yaptırtabilir.'' demişti. Annesi yine konuyu önyargıyla eleştirmiş, onu uyarmıştı. ''İyi ama oğlum sen bir konut sahibisin, bir çorba götürmek, sağlığını sormak görevin, hem de sevaptır. İnsanlık kuralları bunlar.'' ''Peki anacığım, sen hiç üzülme, yarın ilk işim o olacak.'' demişti. Sabahleyin gerçekten gitmişti ama ne yazık ki ölüsünü bulmuştu. Korkmuş, üzülmüş, ağlamıştı. Komutanlığa koşmuştu ivedice. Biraz subayla iki er gelmişti konuta. Birlikte indirmişlerdi onu alt kata. İlk kez görmüştü bir ölüyü çırılçıplak. Yüzbaşının bükük kalan sağ ayağıyla kalbi üzerine yerleşmiş kolunu doğrultamamıştı yıkayıcı. Gereken dini eylemi sonuna dek izlemiş, yardımcı olmuştu. Yükümlü saymıştı bu görevi kendine. 20 yıl sonra sorulacağını bilseydi, kuşkusuz gömütüne dek gider, saptardı yerini. Annesinin uyarısına önem vermediği için yıllarca ara ara duymuştu bu acıyı. Buluncundan bir ses tedirgin etmişti onu. İşte yıllar sonra yinelenen buruk acının gerçek öyküsü buydu. Biliyordu ki gömütçü başı da yüzbaşının gömütünü kesin olarak saptayamayacaktı. Bu bakımdan geç saatlere dek kapatmadı satış evini. Onu tedirgin eden buluncunun sesini tümüyle yitirmek istiyordu. Baba sevgisiyle gelen üsteğmeni iştenlikle uğurlamak ya da konutunda ağırlamak geliyordu içinden. Böylece içindeki üzüntünün yiteceğine inanıyordu. Düşüncelerinde yanılmamıştı Nevzat Usta. Genç subay üzüntülü, kaygılı bir yüzle içeriye girdi, elini uzatarak ''Hoşça kalın Nevzat Bey.'' Ne yazık ki bulamadık. Gömütçüler de kesin bir şey söyleyemediler. Üzülmeyin kardeşim. Değil mi ki buraya dek gelip aradınız, babanızın gömütünü yüreğinizde alıp götürüyorsunuz demektir, dedi. Nevzat Usta çok yerinde bir söz etmişti. Genç subayın yüzünde tatlı bir gülücük oluştu. Dudakları kımıldadı. Yıllarca baba sevgisinden yoksun yaşamanın acısını tattım. Şimdi de bir oğul olarak görevimi yapamamanın üzüntüsünü duyuyorum. Ama son tümceniz çok hoşuma gitti. Onu gerçekten yüreğimde götürüyorum, dedi. Dar boğazdaki balık. Nedendir bilmem, kısa da olsa gezilerimin tatlı bir anıyla sonuçlanmasını isterim. Temmuz ayının bunaltıcı sıcakları sürüp gidiyordu. Sabah çıkıp akşam geç zaman dönen ortanca oğluma takılıyorum. Anlayalım yani beyefendi, gezileriniz hep yalnız başınıza oluyor. Bir günden bir güne baba bu sabah da birlikte çıkalım demek yok mu? Kaygılanma, ağına düşen balıklara, yakana takılacak çiçeklere yan bakmam. Şakalarıma alışık olduğu için gülerek, çarşamba sabahı hazır olun öyleyse, dedi. Yağ, havlu, deniz giysisini bir çantaya yerleştirerek sabahın 10'unda yola çıktık. Küçük su plajına gidecektik. Cebimde birkaç lira bozuk parayla birlikte bir bütün 100 liralık vardı. Üsküdar iskelesinden gazete alarak Beykoz otobüslerine bindik. Bir görev yapmanın sevinciyle, oğlum durmadan anlatıyordu. Durakların, semtlerin ilginç yönlerini açıklıyor, tünelden, Boğaz Köprüsü'nün altından geçtiğimizi kurumla anlatıyordu. Köprünün görkemli duruşunu imgelemde gerektiğince canlandırmıştı. Daha önceleri uslarımızda bir masal evreniymiş gibi canlanan köprü, günden güne gerçekleştikçe, gözler baktıkça doğallaşıyor, diyordu. Anlattıklarını başımı eğerek onaylıyor, doğru söylüyorsun der gibi yanıtlıyordum. Küçük su durağında indikten sonra pek az yürüdük. Giriş bileti almak için gişeye yaklaştığımızda bozuk para yetmeyeceğinden bütün 100 lirayı uzattım. Oğlum geriye 90 lira verdi. Bir yandan da soyunma oda numaramızın da 90 olduğunu söylüyordu. Bizi karşılayan bir genç çocuk soyunma yerimizi gösterdi. Küçücük bir yerdi burası. İki kişinin girmesi bile olanaksızdı. Deniz giysimi uzatan Coşkun, "Önce siz giyinin," diyerek sessizce kapıyı çekti. 80 santim genişliğinde, 1.25 boyunda, 2 metre kadar yükseklikte daracık bir hücreyi andırıyordu. En iyi yönü üstünün örgülü tellerle örtülü olmasıydı. Yoksa insan burada 5-10 dakika içinde bayılabilirdi. İvedilikle soyunurken usumdan hücrelerde yatan tutuklular gelip geçti. "Tanrı yardımcıları olsun," diyebildim yalnızca. Soyunmuştum artık. Birkaç kez katladığım çoraplarımı da ayakkabılarımın içine koyarak çıplak ayaklarla dışarıya çıktım. Dışta kalmasına karşın Coşkun benden önce soyunmuştu. Giysilerini asmakla yetindi yalnızca. Gazeteyle havlularımızı almıştık yanımıza. Coşkun özenle kilitlediği asma kilidin açkısını bana uzattı. "Peki ama nereye koyacağız şimdi bunu?" "Havluların arasında durur." Kol kola girerek sıcak kumlar üzerinde yürümeye başladık. Bir yandan da açkıyı saklayacak bir yer düşünüyordum. Sonra havlunun kenarındaki iplere bağlamak geldi usuma. Birden yanmamak için yeğenikten yağlanarak kumlara uzandık. Coşkun gazetenin baş yazılarını okuyordu. Plajın ses bülteninden yapılan duyuru ilgimi çekti. "Değerli eşyalarınızı yöneticiye bırakınız. Yitirilenler için herhangi bir sorumluluk onaylanmaz," deniliyordu. "Duydun mu bak Coşkun ne diyorlar? Ya bizim 90 lira oradan uçarsa?" dedim. O gülerek, "Amma yaptın ha, uygarlığın aya ulaştığı bu 20. yüzyılın sonunda hiç böyle bir şey düşünülür mü?" dedi. "Eh, benden anımsatmak." Ürkek adımlarla girdim boğazın temiz sularına. Kıyıda ayakları incitebilen sert küçük kayacıklar bulunuyordu. Yüzmeyi iyice beceremiyordum. Çocukluktan kalma ürkeklik sürüp gidiyordu. Denizde yoğun bir yüzücü kitlesi yoktu. İyice yorulduktan sonra dışarıya çıkarak kumlarda dinlendik. Coşkun gazetenin her yanını didik didik izleyerek okudu. Yine ürpertilerle bir kez daha girdik denize. Denizden çıkarken bu kez yorgunluğun yerini açlık almıştı. Havlularımızı omuzlarımıza alarak yemek kokuları gelen yakındaki aşevine doğru yürüdük. Masaya oturur oturmaz garsona iki şiş bir salata iki bira söyledim. Coşkun da acıkmış olacak ki ne o 6'dan gidiyorsun bakalım. Dostluğumuzun gezimizin onuruna hem 40 yılda bir böyle olmalı. Tedirgin oturuyordu sanki Coşkun karşımda. Birden anımsamış gibi size gömleğinizi getirsem iyi olacak hem de parayı alayım. Ya iyi olur benim mendilimle tarağımı da unutma dedim. O gittikten sonra dudaklarımda kendiliğinden bir gülücük oluştu. Dönüşündeki durumunu kaygıyla düşünüyordum. Bu arada garson istediklerimizi getirmişti bile. Özel bir biçimde bardağa dökülen biralar tatlı bir müzik sesi oluşturuyordu. Pek yakından ızgara kokuları acıktığımı yansıtıyordu. Coşkun'u beklemeden şapur şupur yemeye başlamış, bardaktaki birayı boşaltmıştım. Bu sırada Coşkun geldi, omuzlarımdan havluyu alarak gömleği yerleştirdi. Kıtlıktan çıkmışım gibi lokmalarımı çiğniyor, bir yandan ona "Haydi ivedi davran, şişler soğumasın," diyordum. Yanımdan ayrılmadığını sezince yeğenikten doğruldum. O kulağıma doğru eğilerek üzgün bir sesle, "Baba cebinizdeki 90 lirayı bulamadım. Çaldırdık mı yoksa?" demez mi? "Ha, bir bu eksikti. Nasıl olur?" diyerek coşkumu belirttim. Sonra serin kanlılığımı gösteren bir davranışla, "Hele sen bir otur, şu şişini ye, bir çözüm yolu buluruz." Coşkunun neşesinin kaçtığı konuşmasından, davranışlarından belli oluyordu. Üzüntüsünü dağıtmak amacıyla konuyu genişlettim. "Ben sana demedim mi şunu yönetmene bırakalım diye?" "İyi ama girecek bir yer yok, açkı bizde, çalınması olanaksız gibime geliyor." "Peki ama açkılar çift olamaz mı? Ya da tepedeki örgülü tel kaldırılıp el sokularak askıdaki cepten alınamaz mı?" "Cebimden düşmesi olanaksız. Çıkarken özellikle baktım paralara." "Evet." "Peki iyice baktın mı yerlere düşmüş olmasın?" "Hemen hemen her köşeye baktım. Olsa olsa ikinci bir açkıyla bu iş başarılmış olunabilir." "Peki ama şimdi ne yapacağız?" "Bilmem," dedi Coşkun sessizce. Konuşmalarımız arasında yemeklerimiz tükenmiş, garson yeniden karşımıza dikilmişti. Başka ne buyurursunuz efendim? Konuyu umursamayan bir davranışla, bize iki tabak zeytinyağlı dolma getirin, biralarımızı da yenilerseniz sevinç duyarız, dedim. Bu isteklerim karşısında Coşkun'un gözlerini iri iri açarak beni gözlediğini sezinliyordum. Sonra ona Aziz Nesin'in Bir Sürgünün Anıları kitabından bizimkine benzeyen konular anlatmaya başladım. Konuları ilginç bulduğundan gülmeye başladı. İçinde bir erinç duymamış olacak ki, dur baba, ben şu bizim hücreyi bir kez daha tarayayım da bu işe bir çözüm yolu bulalım, dedim. Dolma tabağını önüme koyup bira şişelerinin kapaklarını açan garsona, dur kardeş, bu kez biraları ben koyacağım çünkü yudum yudum içmek istiyorum, dedim. Bu arada Coşkun da yerine oturmuş yemeğini atıştırmaya başlamıştı. Daha önceki üzgün kırık sesiyle para mara bir şey bulamadım baba, dedi. Bu kez de ben kaygılanmıştım. Gerçekten para çalındıysa ne yapardım? Ama nasıl olurdu? Kağıt parayı çorabımın içine sokmuş, çorapları da iç içe geçirerek bir iki kat yaptıktan sonra ayakkabımın içine koymuştum. Öyle ya, hırsıza kilit olmadığı gibi onun için gizli bir yer düşünülemezdi. Bu bir sanatsa onu ayrıntılarına dek bilecekti elbet. Çok bir şey değildi ama 100 lirayı gişede bozdurmuş, kalanını yöneticiye bırakmamıştık. Bunu gören olduğu gibi izleyen biri de bulunabilirdi. Bak sen şu başımıza gelene, diyordum içimden. Bir oyun oynayayım derken kendim düşmüştüm kazdığım çukura. Kaygılandığımı daha çok sezdirmemek için gülerek Coşkun'a döndüm. Üzülme be Coşkun, şu parmağımdaki yüzük var ya, bizi sağlıcakla konuta götürür. Ha bak, telefon ederiz şimdi, Taşkın bize bir 100 lira getirir evden, dedim. Telefon etmeyi daha uygun bulduk, nasıl olsa bir süre daha plajda kalacaktık. Açlık konusu böylece sona ermişti. Coşkun'a bir türlü yüreklenip soramıyordum. Oğlum, çorabımın içine de baktın mı, demek gücünü bulamıyordum kendimde. Hem utanıyor hem de üzülüyordum. Böylece telefonun başına geldik. Alo, sen misin? Bak dinle beni. İvedilikle Taşkın'ı buraya gönder. Cebine özellikle 100 lira da koymayı unutma. Geldiğimde anlatırım. Paraları düşürmüşüm. Telefonu kapatmak üzereydim ki Coşkun kulaklığı birden elimden aldı. Bir değişme vardı üzerinde. Alo, anne ben Coşkun. Nasılsın, iyi misin? İyisin, iyi. Sorma, babam yeni bir oyun oynamak istedi ama bu kez kendisi yenik düştü. 90. koğuştaki 90 lirayı çorabının içine saklamış, beni iyice terletti. Haydi gül gülebildiğince, hoşça kal. Sevincimiz yerindeydi, baba oğul kahkahalarla gülüyorduk. Çevirdiğimiz oyunun onuruna bir kez daha denize girdik. Yoruluncaya dek yüzdük. Boğazın ılık sularında ayrılırken Coşkun, bu dar boğazda bana kocaman bir balık yutturacaktın baba, diyordu. 3. Bir rastlantı sonucu çocukluğumu geçirdiğim ilçeye ziraat teknisyeni olarak atanmıştım. Çocukluk anılarımın geçtiği çevreyi hiç yadırgamadım. Özellikle ilkokul sınıf ve sıra arkadaşım olan Turgut'u ortaokul öğretmeni olarak karşımda görmek beni son derece sevindirdi. Bunaltıcı olmasa da sıcak yaz günlerinin etkisi kendisini gösteriyordu. Görev odamdan çıkmış belediyenin çay bahçesine doğru ilerliyordum. Biraz sonra nasıl olsa Turgut'la buluşacaktık. Halkın deyimiyle her akşam bir iki baş soğan kıymaktan her ikisi de hoşlanıyordu. Kökü sağlam bir dostluktu bu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu Turgut. Verilen dersleri hemen kavrar, o da ondan zaman zaman yararlanırdı. Babasının görev yerinden getirdiği kalem, defter, silgi gibi okuma araçlarını arkadaşına dostça armağan ederdi. Temiz, uysal, mert, çalışkan bir arkadaştı o. Korkusuz, özgürce yaşama nitelikleri ta çocukluğundan belirmişti içinde. Güçlü bir ön yargısı, sezgisi vardı. Bu artamlar öğretmenin gözünden kaçmamış olacak ki iştenlikle ilgilenirdi onunla. Belleğimde kalan anıların ayrıntılarını anımsamaya çalışıyordum ki, aman efendim, sayın teknisyenimiz bu akşam pek dalgın, dedi Turgut. Ayrımına varmaksızın anılarım beni çay bahçesine götürmüştü. Haklısın Turgut, ne var ki seninle birlikteydim. Bir akşam esintisi gibi çocukluk anıları geçti usumdan. Önündeki dergiyle gazeteleri toparlayan Turgut, arkadaşına yer göstererek, ''Kardeşim sen benden çok duygusalsın. İmgeler sık sık canlanıyor usumda. Hele şöyle bir çök, bir iki baş soğan getirdim. Bıçağını unutmadın ya.'' dedi. Unutmadım unutmasına ya, imgelerimi canlandırmam seni daha çok sevdiğimi kanıtlamaz mı? Bundan kuşkum yok. Çıkarsız, güç sağlayan bir dostluğun mutluluğunu ben de içtenlikle duyuyorum. İlçenin büyük bir bölümünü kapsayan çay bahçesi oldukça yüksek bir yere yapılmıştı. Doyulmadan, bıkılmadan, baktıkça bakılacak güzel bir görünüm duruyordu önlerinde. Ne yana baksanız alabildiğine yeşillikti. 2 kilometre uzaktan geçen ırmak, türkü, şarkılarla dolu, gerilim içinde bırakılmış ak bir çizgiyi andırıyordu. Irmağa koşut bir biçimde yapılan tren yolundan, ikide bir gürültüler, patırtılar çıkarıp, ıslıklar çalarak geçen lokomotifler, çıkardıkları dumanlarla başlarını kaldırıp ilerleyen kara yılanlara benziyorlardı. Çay bahçesine düzeneksiz serpiştirilen akasya ağaçları, çiçeklerini salkım salkım döküyor, hoşça kalın der gibi son kokularını bizlere sunuyordu. 30 metre değin uzaktaki akasya ağacında iki kuş kendilerine özgü ötüşleriyle alt alta sevişiyor, daldan dala konuyorlardı. Günlük ön söyleşimiz tükenmiş, ikimiz de bir süre suskunluk içinde kalmıştık. Arkadaşım Turgut'a baktığımda onun ilgiyle kuşlara baktığını gördüm. Mavi gözlerini yeğenikten kısarak kuşlara bakıyor, sanki onlara nişan alır gibi davranıyordu. Dayanamayıp sordum. Sanırım kuşlara nişan alıyorsun Turgut. Ah hiç sorma, bu bende eski bir sayrılık. Şu anda lastik sapanım olsa kuşlardan birini vurabilirim. İyi ama yazık olmaz mı? Yazık mazık, ben nişancılığımdan söz ediyorum sana. Dilersen bu konuda ilginç bir de öyküm var. Kısaca özetleyeyim sana. Arkadaşımın tatlı bir anlatımı vardı. Türkçe öğretmeni olması dolayısıyla tümceleri noksansız söylüyor, olayları tüm canlılığıyla yaşatıyordu. Sevinç içinde, iştenlikle dinlerim dedim. Biliyorsun ben bu ilçenin yerlisiyim. Babam öldüğünde pek küçük yaştaydım. Anımsayamıyorum onu. Baba özlemi duyduğum o çocukluk dönemlerimde birkaç kez sormuştum onu anama. Babam nerede ana? Öldü oğlum. Nerede? Ormanda. Kim salık verdi? Kuşlar söylediler oğlum. Bu çocuksu soruşturmadan sonra kuşlara karşı bir kin beslemeye başlamıştım. Lastik sapanı kullanmaya başladıktan sonra öc alma duygusu günden güne arttı içimde. Her gün bir iki kuş vuruyor, ateşte kızartarak yiyordum. Babamın öcünü alıyordum usumca. Oysa babam şarbon sayrılığından ölmüştü. Sayrı bir manda etini yemekten zehirlenmişti. Çok sonraları öğrenmiştim bunu. Bu yüzden bir süre mandalara, öküzlere, ineklere ezinç etmekten kendimi alamadım. Hoş şimdi hepsi gelip geçti. Zaman zaman yaptıklarımdan ötürü buluncumun sesiyle tedirgin oluyorum. Ha ne diyordum diyen Turgut konuyu başa almak gereğini duydu. Lastik sapanla yaptığım bu avcılık beni sonraları iyiden iyiye ustalaştırmıştı. 10, 20, 30 metreden de olsa sapanımın lastiğini çektim mi attığım taş kuşu yere indiriyor, pek azı boşa gidiyordu atışlarımın. Yaz dönemlerinde çevredeki ormanlara gidiyor, akşama torbamda diken kuşu, sığırcık, çulluk, karabakal gibi 15-20 kuşla dönüyordum. 16-17 yaşlarındaydım. Ortaokulu bitirdiğim yılın dinlenme döneminde komşumuz olan arkadaşım da gezilerime katılıyordu. Zeki benden birkaç yaş büyüktü. Liseyi bitirmiş, üniversiteye gidecekti o yıl. Olumlu sonuçlanan bu avcılığım aşırı derecede ilgisini çekmişti onun. Zeki adının gerçek anlamından çok bir us taşıyordu kafasında. Ne var ki nişan alma becerisini bir türlü elde edememişti. Ben 10-15 kuş vurduğum zamanlar o ancak 1-2 tane düşürebiliyor, buna için için üzülüyordu. Bir sabah erkenden azıklarımızı torbalarımıza koyup özenle ayırdığımız çakıl taşlarını ceplerimize yerleştirerek komşu köyün ormanına doğru yola çıktık. Köyün yamacında iki küçük çocuğa rastladık. Zeki sordu. Senin adın ne bakayım küçük? Biraz daha irice olan oğlan söze karışarak söyleme lan İsmail dedi. Kahkahalarla gülüşmüştük. O günden sonra benim adım da İsmail kaldı gitti. Şimdi ne zaman görse nasılsın İsmail der, için için güler. Ormanın içine girerken Zeki bana takılıyor. Bugün üstünlük bende kalacak İsmail diyordu. Ben de ona Halep oradaysa arşın burada, göster kendini aslanım diye sesleniyordum. Ormanın içinde ellerimizde sapan, boyunlarımızda torbalarımız asılı olduğu bir biçimde birimiz sağdan birimiz soldan ilerlemeye başladık. Arada bir Zeki'ye sesleniyor, varan bir varan iki diyordum. Ondan hiç ses gelmiyordu. Zamanın ayrımına varmaksızın yorulmuş acıkmıştık. 300-400 metre uzakta avlanmaya çalışan Zeki'yi yakınımızdaki Pınarbaşı düzlüğüne zeytin ekmek yemeye çağırdım. Yüzü hiç gülmüyordu. Torbasının yamyaslı duruşundan boş olduğu anlaşılıyordu. Kendimi tutamayıp, "Torbandaki sığırcık kuşundan iki tane ver de hemen ateş yakıp kızartayım," dedim. "Bırak şu dalgayı İsmail, sinirlerim çok bozuk. Bir iki lokma bir şey yiyelim de gidelim," dedi. Pınardan bir şişe su doldurmuş, zeytin ekmeği ortaya koymuştum ki Zeki'nin gözleri parladı. "Dur İsmail, bak şu bakalı ben vuracağım," dedi. Sapanına taş koyarak sessizce yürümeye başladı. Gerçekten de 15 metre değin uzaklıktaki ağaçta bir kuş vardı. Ama Zeki 4 metre kalmadıkça sapanını atmıyordu. Avını gerçekten vurmak isteği vardı içinde. Yaklaştı, sonra çömelip nişan almaya başladı. O an içime bir şeytanlık düştü. İvedilikle sapanımı alarak kuşa nişan aldım. Onun lastiği bırakacağı an ben de bıraktım. Kuş yere düşmüştü. Ne var ki onun taşının 1 metre yüksekten geçtiğini görmüştüm. Hiç bozuntuya vermedim. Zeki sevinç içinde ağacın altına doğru koştu, yakaladığı kuşu bir yandan seviyor, bir yandan da dudaklarıyla tükürük vererek canlandırmaya çalışıyordu. Coşku sevinç içinde yanıma geldi. Ben ekmekleri dilimlemiş, zeytin kağıdını açmaya çalışıyordum. O kazandığı utkunun onuruyla, "Gördün mü avcıyı? Ufak tefek şanssızlıklar olabilir. Hem ben bu işin yenisiyim, henüz çırak bile sayılmam," diyordu. "İyi ama senin attığın taş biraz yüksekten geçti gibi geldi bana." "Belki ama öyle bile olsa yakaladım ya, bu başarının sevincini de mi bana çok görüyorsun?" "Yok, öylesi değil ağabey. Canım taş yüksekten bile geçse kuş yere düştü ya, amaç kuşu yakalamak değil mi? Ya başındaki küçük yaraya ne dersin?" "Ha, o da yere düşünce taşa çarpmış olmalı," diyor, bu başarıyı kendisine sağlamaya çalışıyordu. Oysa ki benim attığım taş kuşun kafasından teğet geçmişti. Yine de sesimi çıkarmadım. Azıklarımızı sevinç içinde şakalaşmalarla yedik. Yüzü gülüyordu Zeki'nin. Yolda gelirken benim kabarık duran torbama bir fiske vurarak, "Yahu kardeşim İsmail, şunların birkaçını bana satsan sonunda beni ele verir misin? Konuta döndüğümüzde doğaldır ki ben vurdum," diyeceğim. Sonra gülerek tümcesini tamamlamıştı. "Yok yok, olmaz öyle şey. Avcılığın da kendine özgü bir onuru var. Kimi kandıracağım değil mi?" Bu konuşmaları çağıldayarak akan ırmağın beton köprüsü üzerinde yapıyorduk. Giz saklamak ya da söylememek gücü kalmamıştı gayri bende. "Zeki be, hani şu torbandaki tek kuş var ya, işte onu da ben vurdum. Sen nişan alırken ivedilik yaptım. Taş kuşun başından teğet bir biçimde geçmiş. Yoksa 1 metre yüksekten geçen bir taşla kuş yere düşmez, uçar gider ancak. Anladın mı bey kardeşim?" dedim. Zeki'nin yüzü aklaşmıştı. Elindeki kuşu torbasıyla birlikte ırmağın sularına fırlattı. Gözlerini irileştirerek karşımda durdu. "İşte beni şimdi yıktın İsmail. Bu kötülüğü bana yapmayacaktın. Sevincimi, kıvancımı öldürüp onurumu zedeledin. İş başarma, beceri elde etme gücümü kökünden yıktın," dedi. Yaptığımdan bir pişmanlık duymuştum ama iş işten geçmişti. Konutlarımıza dek hiç konuşmadan yürüdük. O günden sonra Zeki'yi birkaç gün göremedim. Bana iyiden iyiye darılmıştı. Sorduğumda odasında ders çalışıyor demişlerdi. Onarılması güç bir konuydu bu. Bir bakıma haklıydı da. Bir gece konutların önünden geçerken rastladım. "Yahu kaç gündür neredesin be kardeşim?" "Sınavlara hazırlanıyorum. Gel istersen şöyle bir tur atalım," dedi. Tozlu yollardan yürüyerek beton köprünün üzerine dek gelmiştik. Ay ışığı yörede tatlı bir görünüm oluşturuyordu. Köprünün korkuluklarına yaslanmış, ırmağın akışını izliyorduk. Hemen hemen suların en derin yeriydi burası. Susuyorduk. Avcılıktan yana hiç söz etmemiştik. Anlıyordum ki kırgınlığı henüz geçmemişti. Kuşu torbasıyla birlikte attığı yerde irkilmiştik. Bu sırada keskin bir düdük sesiyle birlikte tren gürültüsü duyuldu. Yönümü o yana çevirmiştim ki çop diye bir su sesi geldi ırmaktan. Zeki coşku, kaygı dolu bir sesle, "Ay İsmail, ayakkabımı düşürdüm," dedi. Gerçekten sol ayakkabısı ayağında yoktu. Ayakkabılarının yeni olduğunu biliyordum. Hiç düşünmeden gömleğimle pantolonumu çıkarmaya başladım. O, "Olmaz İsmail, üşürsün," diyordu. Kilotla kaldığımda köprünün korkuluğundan sulara balıklama atladım. Birkaç kez dalıp çıktımsa da suların derinliklerinde ayakkabıya benzer bir şey bulamamıştım. Zeki köprünün korkuluğundan beni gülerek izliyordu. Sonra seslenmeye başladı. "Yeter gayri İsmail, yoksa yok, çık üşürsün," diyordu. Üşüdüğümü, titrediğimi belli etmeksizin giyindim. İyi bir yüzücüydüm. Ayakkabıyı bulamamanın üzüntüsüyle, "Hiç tasalanma abi, yarın ben onu özellikle çıkartırım," dedim. Bir süre spor devinimleri yaparak ısınmaya çalıştım. O cebinden çıkardığı 5 lirayı olmaz dedimse de cebime sokuşturmaya çalışıyordu. "O senin hakkındır. Yeniden ayakkabı alsam daha çok para ödeyeceğim ya," diyordu. O tek ayakkabısıyla topallayarak yürüyordu yanımda. Bu kez de beni bir gülmedir aldı. O da gülüyordu. İyi geceler diyerek birbirimizden ayrıldık. Ertesi gün öğleye doğru bir saatten çok araştırma yaptım özdeş yerde. Irmağın sularına bir balık gibi dalıp çıktım. Ne yazık ki o tek ayakkabıyı bulamamıştım. Sonra "adam sen de" diyerek sudan çıkarak giyindim. Konutumuza doğru geliyordum ki karşıdan Zeki göründü. Gülüyordu. Yaklaştığım zaman ayakkabılarının ikisinin de ayaklarında olduğunu gördüm. Şaşırmıştım. "Vay, bana oyun oynadın ha?" O kahkahayla gülerek, "Evet, oyun oynadım İsmail. Bilerek lades yaptım sana. Irmağa attığım bir tuğla parçasıydı. Ayakkabımı koynuma saklamıştım. Senden bu kuş avının öcünü almam gerekiyordu. Yoksa dostluğumuz ömür boyunca körelmiş olurdu. O yıkımı unutamazdım başka türlü. Hoş gör beni," dedi. Sonra kucaklaşıp öpüşerek dostluğumuzu yeniledik. İşte o yıldan bu yana İsmail kaldı benim adım Zeki'nin usunda. Arkadaşım Turgut'un öyküsü burada bitiyordu. Konuyu hiç bölmeden doyumlu bir tat içinde dinlemiştim. Anılarını yeniden yaşayan Turgut erinç içinde bir soluk aldı. Yenilenen çaylarımızı içerken ona "anılarını öyküleştirmeyi düşünmüyor musun?" dedim. "İyice mayalaşsınlar, usumdan geçiyor bir yapıt hazırlamak. Yatırımların daha kabarıklaşması gerekiyor," dedi. Umutlarının gerçekleşmesi dileğiyle dostumun yanından ayrıldım.